أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, şimdi Allah nasip ederse Kur'an-ı Kerim'i anlama çalışması yapıyoruz. Böyle bir çalışmanın başında Allahü Teala şeytanın şerrinden Allah'a sığınmamızı emrediyor. Onun için Euzubillahimineşşeytanirracim dedik. Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Allahü Teala zaten biliyorsunuz hep her insanın çevresinde melekler görevlendirmiştir. Ahzab suresi 43. ayet olacak. Orada diyor ki وَالَّذ۪ي يُصَلِّ عَلَيْكُمَ مَلَائِكَتُهُ O sizi destekler, melekleri de. Doğru değil mi? Evet. وَالَّذ۪ي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ مَلَائِكَتُهُ O sizi ve melekleri destekler. Neden? Niçin destekliyor? لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرِ Sizi karanlıklardan o nura çıkarsın diye nur Kur'an-ı Kerim'dir. İşte şimdi biz Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek şeytandan Allah'a sığındık. Ve Cenab-ı Hakk'ın da böyle bir şeyi var. Böyle bir ortamda Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde anlamaya çalışacağız. Bugünkü konumuz camilerin veya bir başka ifadeyle mescitlerin hayatımızdaki yeri. Önce inşallah Fatih Orum'dan bu konuyla ilgili ayetleri dinleyeceğiz. Arkasından Vedat Bey'den şeyi dinleyeceğiz. Resulullah'ın mescidinin nasıl olduğunu, ne gibi işlevler gördüğünü anlamaya çalışacağız. Sonra da bir neticeye varmaya gayret edeceğiz. Evet, buyur bakalım.
Türkiye'nin tüm camilerindeki hutbelerde camiler haftasıyla alakalı bunun önemine, camilerin işlevine vurgu yapan bir hutbe dinledik. Biz de bu vesileyle biraz da hem Kur'an-ı Kerim'in bu konuya verdiği önemi, hem Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'deki mescidinin örnekliğini, hem de bugün hali hazırda camilerin, mescitlerin durumu ve olması gereken asıl fonksiyonlarına işaret edeceğiz. Hocam biraz önce nur Kur'an-ı Kerim'dir dedi ve Ahzab suresinin o 43. ayetini okudu. Ben de tam buradan devam etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Nur suresi diye. Bu Kur'an'ın 24. suresi. Bu sureye ismini veren bir ayet var bu surenin içerisinde. O ayette Allahü Teala mealen şöyle buyuruyor. 35. ayet. Gökleri ve yeri aydınlatan Allah'tır. Onun nuru yani kitabı duvardaki bir oyuğa konmuş lamba gibi aydınlatır. Yani o bütün ayrıntıları gösterir. Lamba camın içinde, cam da inciyi andıran yıldız gibidir. Yakıtı doğu tarafına da batı tarafına da ait olmayan bereketli zeytin ağacındandır. Yağı ateş almamışken bile ışık saçar gibi parıldar. Işık üstüne ışık. Allah gerekeni yapanı kendi ışığına yani kitabına yöneltir. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilir. Bu sureye de ismini veren bu ayetin hemen akabinde Allahü Teala buyuruyor ki o ışık yani işte biraz önce 35. ayette Allahü Teala'nın tanımladığı o ışık Allah'ın yüce tutulmasına ve içlerinde adının anılmasını Allah'ın izin verdiği evlerde olur. Oralarda sabah akşam insanlar Allah'a boyun eğerler. Yani Allah'ın o nuru, Allah'ın isminin anıldığı, kitabının anıldığı, onun müzakere edildiği evlerde olur. Ve bu ışıktan yararlanan insanlar, yani işte belki mescitleri ya da evlerini bu hale getiren insanlar, öyle adamlardır ki, onlar kadın erkek hepsi dahil, onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ın zikrinden, namazı tam kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyabilir. İşte Allah-u Teala bu tür evlerden bahsediyor ki bu evlerden en önemlisi yine beyt dediğimiz Kabe'dir ki Ali İmran suresinin 96. ayetinde insanların orada Allah'a kulluk edeceği, Allah'a ibadet edileceği ilk mabedin olduğunu söylüyor. Ali İmran suresinin 96. ayeti. İnne evvele beytin vudi alinnâsi lellezi bibekkete mübareken ve hüdellil alemin. Yani insanlar için inşa edilmiş ilk ev. O Bekke'de, Mekke'de bulunan o evdir. Mübarektir. Yani insanlara katma değer sağlayacak berekete sahiptir. Ve orası insanlara yol gösterir. Bütün insanlığa.
Belki burada şuna dikkat çekmekte fayda olabilir. Orada lil muslimin, lil müminin demedi Allah. Lin nas dedi. Bütün insanlar için. Çünkü yani Allah'ın kitabına herkesin, Allah'a ait olan bir yere herkesin rahatlıkla ulaşabilmesi gerekir yani. Yani bugün Mekke'ye Müslüman olmayanı sokmuyorlar falan. Tabii bunun hiçbir gerekçesi yok yani. Karşı gerekçeler çok da bunun bir gerekçesi yok. Evet.
Kur'an'ın pek çok ayetinde de bu Ali İmran suresinin 96. ayetinde beyt, işte hani Beytullah falan diyorlar ya, o Kabe, o yapı için ve onun etrafı, çevresi için de Kur'an'ın pek çok ayetinde El Mescidül Haram ifadesi kullanılıyor. Bu da çok önemli. Yani işte mescit, biz bugün Türkçe'de de kullanıyoruz ki biraz sonra ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Bu kelimeye bir de haram kelimesi ekleniliyor. Böyle bir terkip oluşturuluyor. Yani dokunulmaz. Dokunulmaz olduğu için diğer insanlar için de güvenli bir mekan, bir alan. Yani oraya giren insanlar, orada bulunan insanlar her şeyden emin, güvenilir. Hatta bu sadece şimdi için değil. İşte bize anlatılan cahiliye döneminde bile böyleymiş. Yani oraya giren insan, kaldı ki cahiliye döneminde de zaten buralara El Mescidül Haram ifadesi kullanılıyor. Yani insanların kendini güven içinde gördüğü, ibadetini yerine getirdiği, yiyeceğini içeceğini temin ettiği, canından emin olduğu bir mekan. Yani Allah'ın mescitleri esasında, yani burası bir prototip, bir örnek. Buradan hareketle bütün mescitlerin böyle olması gerektiğini de biz buradan anlayabiliriz.
Şimdi sen böyle hep önümüzü açan şeyler söylüyorsun. Yani mecburen müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Onun için suç bende değil, sen de ona göre. Yani karışmam yani. Şimdi burada biliyorsunuz şeyden sonra, Nuh tufanından sonra Kabe'nin bir temellerini yükselten İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'la birlikte orada şu duayı yapıyor. Tekrar şey yapayım, bugün mesela Mekke'ye Müslüman olmayanlar giremez diye her tarafta şey yapıyor. Sanki insanların kalbini biliyorlarmış da. Bakıyorsun şeyine, pasaportuna, o adamın Müslümanlığını gösteriyor yani. Şimdi burada ne diyor bakın. İbrahim Aleyhisselam bir dua yapıyor Mekke Kabe'yi yaptığı zaman. Rabbi ceal hâzâ beleden âminen. Ya Rabbi burayı güvenli bir yerleşim yeri yap diyor. Verzuk ehlehu mine semerat. Buranın halkını da, evet yani, yani buraya gelip de sürekli kalan da olsun, geçici olan olarak kalan da olsun, her türlü yiyeceklerden rızıklandır. Ondan sonra şöyle diyor. Men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Her insan değil. O işlerinden Allah ve ahiret gününe inanan kimse sadece onlara bir rızkı ver diyor. Kafirlere verme demiş oluyor. Tamam mı? Allah ne diyor? Ve men kefere, ben kafire de veririm diyor. Yani o Mekke'de işte insanlık için yapılan dedi, Şimdi ben kafire de veririm diyor. Kim kafir olursa fevmetti'uhu galilen. Ya biraz nimetlendiririm de yani, çünkü dünyada ne kadar yüksek nimetiniz olsa bile geçici. Yani çok çok da zengin olabilirsiniz Mekke'de. Ama ne olacak? Ne kadar yaşayacaksın ki? Sümme attarruhu ila azabinnar, sonra cehennem azabına mecbur ederim. Şimdi sen dediğini bu ayette daha da şey yapmış oldu. Yani oraya efendim Müslüman girmez, girer şey yapmaz. Namaz vakitlerinde bakıyorum ki caminin dışında turistleri bekletiyorlar. Niye bekletiyorsunuz kardeşim? Girsinler içeriye. Otursunlar orada. Bakın işte ayetler. Evet.
Şimdi bu El Mescidül Haram ifadesi biraz da bu mekanın, bu Kabe'nin bulunduğu bu yerin kutsallığına da şey yapıyor, atıfta bulunmuş oluyor. Nitekim Bakara suresinin 217. ayetinde وَسَدْتُنْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِه۪ vel mescidi الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِه۪ مِنْهُ اَكْبَرُ اِنْدَ اللّٰهِ ifadesi geçiyor. Yani işte Allah'ın yolundan engellemek, o yolu ve Mescid-i Haram'ın kutsallığını görmezden gelmek ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük suçtur diyerek, yani buralara da bu El Mescidül Haram ifadesine uygun olarak bir kutsallık atfedildiğini görüyoruz. Nitekim hocamın biraz önce okuduğu ayette de İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'a Allah-u Teala bizzat bu emri vererek oraları tekrar yaptırıyor, imar ediyor ve oraların temizliğinin, insanların ibadeti için hazır hale getirilmesini bir nevi ona ve oğluna görev olarak yüklüyor. Yani bu buraların mekansal olarak da kutsal bir mekan olduğunu gösteriyor. Şimdi El Mescid ifadesi.
Bir ayet daha ben okuyayım da burada. Şimdi biliyorsunuz Maide suresinin 2. ayetinde. Okuyacak mıydın yoksa? Ha. Şimdi Müslümanları Mekke'den kovdular biliyorsunuz. Resulullah başta olmak üzere. O 2. ayette diyor ki, ben Mekke'yi anlatırken diyor yani. Diyor ki وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا. Bakın diyor, şu toplu, yani bir topluluğun, işte Mekke'dekilerin sizi Mescid-i Haram'dan engellemiş olmaları, kovdular ya oradan, yaşamalarına müsaade etmediler ya Müslümanlar. Sakın ha onlara saldırma günahına sizi sokmasın. Bakın adamları evlerinde rahatsız etmeyeceksiniz. Mesela şeyde Tevbe suresinde Mekke'den çıkarılması emredilenler sadece sözleşmeyi bozan müşriklerdi. Onlar cezayı hak etmişlerdi. Çünkü suçları çoktu onların. Hem Müslümanları kovmuşlar, hem 3 kere savaş açmışlar, hem yapılan sözleşmeyi çiğnemişlerdi. Ama sözleşmeye uymayanlar, Hudeybiye sözleşmesi uyanlar, müşrik de olsa Mekke'de kalacaklardı. O zaman ne diyor? Bunlar Mekke'de kalıyor. Bunlar bizi çıkardı. Ben de şimdi onun şeyini şey yapmazsam, böyle bir şey yok. Bakın işte Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'e uyarak yürüttüğü politika, İslam'ı inanılmaz derecede dünyaya hakim kılmıştır ve bunlar çok önemli şeyler. Evet.
Doğru. Ama yani sonuç itibariyle hocam insanları oradan men etmek yine Allah katında büyük bir günah. Şüphesiz. Mesela işte Enfal suresinin 34. ayetinde ne özellikleri var ki Allah onlara azap etmesin. Yetkileri olmadığı halde sizi Mescid-i Haram'dan engelliyorlar.
Allah verecek cezasını. Siz yani evet, siz evet, dini evet, konularda evet, ceza verme evet, hususunda siz sakın şey yapmayın. O Allah'a ait evet, bir cezadır.
Orada yetkili olanlar sadece Allah'tan çekinenlerdir. Şimdi mescit dedik ya. Mescit peki ne? Yani Türkçe'de biz nasıl kullanıyoruz? Genelde cami diyoruz. İşte Süleymaniye Camisi var burada. Biraz ileride Fatih Camisi var. Biz cami diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de mescit diye geçiyor bu. Mescidin hani namaz kılarken rüküye eğilmek, secde yapmak diyoruz. Oradaki secde kelimesiyle aynı kelimeden türüyor mescid. Secde de Arapça sözlüklere bakıldığında boyun eğmek ve alnı yere koymak anlamlarına geliyor. İşte mescitte zaten Allah'a boyun eğilen ve Allah için secdeye kapanan yerler anlamına geliyor. Mesela işte biz seccade diyoruz, yine aynı kökten seccade, bilmiyorum kullanılıyor mu sizlerde de. Seccade de işte o üzerinde namaz kılınan şey anlamında, yine Arapça sözlükler seccade kelimesini aynı kökten kullanıyorlar. Türkçemize de girmiş. Peki devam edecek olursak, Kabe'den bahsettik. Oranın Mescid-i Haram olduğunu öğrendik. Yani dokunulmaz bir yer, bir sit alanı belki ve insanların kendini güven içerisinde hissettikleri yer. Ve ayrıca orası bir kıble, bütün Müslümanların kıblesi. Kabe'nin dışındaki her mescidin bir kıblesi olur. Kabe zaten kıble olduğu için Kabe'den uzaklaştıkça her mescidin bir kıblesi olmak zorunda. Yani hani eğer mescitlerin bir standartı nedir denilecek olursa, vazgeçilmez standartlarından bir tanesi kıbleye sahip olmalarıymış ki diğer standartları biraz sonra göreceğiz. Mesela Araf suresinin 29. ayetinde Kul emra rabbi bil kıst, de ki Rabbim hakka uygun davranmamı emretmektedir. Ve akimu vücuhekum inde kulli mescidin, her secde yerinde yüzünüzü doğrudan ona çevirin. Yönelinecek bir kıble edinilecek. Başka ved'uhu muhlisine lehuddin, yalnız Allah'a boyun eğerek ona dua edin. Demek ki mescitlerde belli bir yöne yönelinecek. Ayrıca namaz kılarken en azından ve Allah'a yalvarırken de sadece ona yalvarılacak. Başka herhangi bir kişiye şey yapılmayacak. Yine Yunus suresinin 87. ayetinde bu kıblenin standart bir şey olduğunu, bütün mescitlerde olması gerektiğine dair ve evhayna ila Musa ve ahihi en tebevve likavmikuma bi Mısra büyüten ve cealü büyüteküm kıbleten ve akimus salah ve beşiril müminin. Yani işte bakın şeyden önce de Muhammed Aleyhisselam'dan önceki bir dönemi düşünün. Musa Aleyhisselam'a ve kardeşi Harun'a Allah-u Teala vahyediyor. Neyi? Kavminiz için evlerinizi şey yapın, cami haline getirin ve oralarda da kıblegahlar edinin. Yani demek ki mescide gidemiyorsun, evinde kılacaksın. Yine bir mescidi mescit haline getirebilmek için orayı bir kıble edineceksin, belli bir yöne döneceksin. Demek ki mescitlerin olmazsa olmazı kıbleye sahip olmalarıymış. Yine Allah-u Teala mescitlerle alakalı olarak bize mescitlerde giyim kuşamımıza özen göstermemiz gerektiğini de söylüyor. Bu da önemli. Mesela Araf suresinin 31. ayetinde Ya beni Adem'e huzu zineteküm inde külli mescidin. Ey Adem oğulları, secde edilen her yerde namaz sırasında süslerinizi, yani size yakışanı giyin. Nedir burada? Yani insan içine çıkacaksınız. İnsanları rahatsız etmemeniz, göze batmamanız için uygun elbiseleri giyerek, işte ne bileyim, çok rahat yazın şurada burada gezerken giydiğin şeyler değil. İşte erkekler için standardı, kadınlar için standardı olan bir giyim tarzıyla oralarda bulunmamız gerekiyor. Evdeysek de namaz kılarken hakeza buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir başka mescitlerle alakalı vurgu Kur'an-ı Kerim'de, buraların müşriklerin yeri olmadığı, yani buraya sadece müminler gelmeli. Mesela Tevbe suresinin 17 ve devamındaki ayetlerde مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ. Müşrikler kendi kafirliklerine kendileri şahitken Allah'ın mescitlerine hizmete yetkili değillerdir. Yani oralarda müşriklerin yeri yok. Niye? Çünkü biraz önce okuduk. Oralarda sadece Allah'a kulluk edilir. Müşrikler ise Allah'ın yanı sıra başka şeylere değer verirler. Dolayısıyla müşriklerin orada yeri yok. Ayet devamında Ülâike habidat e'mâluhum ve finnârihum hâlidûn. Onların çalışmaları boşunadır. Onlar hep ateş içinde ölümsüz olacaklardır. Yine devamındaki ayet: İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir ve ekâmes salâte ve âtez zekâte ve lem yakşe illallah. Allah'ın mescitlerine hizmeti sadece Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenen, namazı tam kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar yapabilirler. Mescitlerde kimlerin olması gerektiği, buraları kimlerin imar etmesi, hem maddi hem manevi olarak bu imara kimlerin yetkili olduğuna dair önemli ayetlerden biri. Yine mescitlerin kötüye kullanılmaması gerektiğine dair yine Kur'an-ı Kerim'de vurgu var. Mesela bununla ilgili yine Tevbe suresinin 107. ayetinde وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يكًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلِيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَادْنَا اِلَّا الْحُسْنَى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Zarar vermek, kafirlik etmek, müminlerin arasını açmak ve bir de daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşmış bir kişiyi beklemek için mescit edinmiş olanlar sana şöyle yemin edecekler: bizim sevap dışında bir beklentimiz yok. Allah şahittir ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Yani mescidin Müslümanlar indindeki önemini, değerini kullanıp oraları başka amaçlar için kullananlara da Allah-u Teala burada dikkat çekiyor. Yani mescitleri bir takım kötü kişiler, kötü amaçlı insanlar kullanabilirler. Buna da izin vermemek gerekiyor. Nitekim devamındaki ayet şöyle: La takum fihi ebeden. Orada asla namaza durma, asla namaz kılma. Lemescidun üssise alet takve min evveliye min ehakku en takume fihi. Senin namaz kılmana layık olan mescit ilk günden itibaren takva temeli üzerine kurulmuş mescittir. Fihi ricalun yuhibbune en yetetahharu. Orada temizliği seven adamlar vardır. Vallahu yuhibbul muttahirin. Allah tertemiz olanları sever. Yine Kur'an-ı Kerim'de mescitleri etkisizleştirmeye çalışanlara da dikkat çekilmektedir. Yani bir takım insanlar, evet mescit olmalı, var, hatta bunu ben yaparım, ben bakımını sağlarım diyerek mescitleri etkisizleştirmeye çalışırlar ki Kur'an-ı Kerim bunlarla alakalı olarak Bakara suresinin 114. ayetinde وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَيْ يُسْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا. Yani ifade çok ağır. Allah'a secde edilen yerlerde Allah'ın adının anılmasını engelleyen ve orayı harabeye çevirmeye çalışan kişinin yaptığından daha büyük yanlışı kim yapabilir? Hani zalim diyoruz ya, Allah Teala ayetin metninde o kelimeyi kullanıyor. Ve men azlemi, daha zalimi kim olabilir? Kimmiş bunlar? İşte Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını engelleyen. Yani şöyle mi diyeceğiz? Burada ezan okunmuyor. Burada Kur'an okunmuyor. Hayır.
Tesbih çekilir.
Evet, böyle değil tabii. Orada ezan okunur, namaz kılınır, tesbih çekilir ama orada asıl söylenilmesi gereken şeyler, asıl yapılması gereken şeyler söylenilmiyor ve yapılmıyorsa işte mescitleri etkisizleştirmek böyledir ve Allah-u Teala bu tür insanları insanların en zalimi olarak nitelemektedir. Yine mescitlerle alakalı biraz önce söyledik. İnsanlar orada gidecek, ibadetlerini yerine getirecek, kendisini güven içerisinde hissedecek. Ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'de oraların itikaf yeri olduğunu biz görüyoruz. Nitekim Bakara suresinin 187. ayetinde وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Yani itikafa çekilme olayı mescitle ilişkilendiriliyor. Demek ki işte Ramazan'ın son 10 gününde Muhammed Aleyhisselam'ın da sürekli yaptığı o bütün dünyevi işlerden bir nevi sıyrılıp Allah'a kullukla meşgul olmanın yerinin mescitler olduğunu Allah-u Teala söylüyor. Böyle bir özelliği de var. Öte taraftan ismi her ne olursa olsun.
Burada istersen bir şey daha, bak o itikaf dediğimiz zaman milletin aklına işte Ramazan'ın son 10 günü işte ibadet için mescide kapanmak geliyor değil. Mesela bu mescitlerin girişlerinde de Fatih Camisi'nde görürsünüz. Bakarsın neveytül itikafen, itikafa niyet ettim diye bir şey vardır. Yani girip orada birkaç saat kalmak istiyor. Ve şimdi bu Allah ne dedi bu şeyde? Az önce okuduğun ayette Bakara 125'te de var bu. İsmail orada da var. Hani bu beyti insanlar için dönüp dolaşıp gelecekleri ya da sevap kazanacakları yer haline getirdik diyor. İbrahim'in durduğu yerleri dua yeri yapın. Yani İbrahim'in hac ibadeti için yaptığı. Ondan sonra İbrahim'e ve İsmail'e şu görevi yükledik. Beytimi tavaf edenler için, yani Allah için yapılan binalar, yerler anlamına geliyor. Burada itikaf, itikafın orada kalacak. İbadet edecek, dinlenecek de, rükû ve secde edenler için temizleyin. Şimdi demek ki mescidin günde kaç saat açık olması gerekiyormuş?
Sürekli.
Yani 24 saat açık olması gerekiyormuş. Şimdi yani camide namaz kıldık çıktık kapıyı kapat değil, orası insanlar için yapılmış bir binadır. Orayı kapatmaya kimsenin hakkı yok. Birisi girer, orada oturur, uykusu gelir uyur. Yani orada kalabilecek, acıkır orada bir şeyler yer. Ama Osmanlı'da mesela Süleymaniye Camii'nin çevresine gir şey yaptığınız zaman orada yemiyor ama mesela Darü Ziyafe diyor. Hemen geliyor adam. Karnı doyuyor. Tekrar geliyor içeriye. Evet.
Evet, son olarak ismi her ne olursa olsun bir şekilde eğer orada Allah'ın adı anılıyor ise oraya da Müslümanların saygı duyması, oraları yok etmemesi gerekir. Nitekim Hac suresinin 40. ayetinde Allah-u Teala velev la def'ullahi nnase ba'dahum bi ba'din lehuttimet savami'u ve bi'un ve salavatun ve mesacidu yüz keru fi hismullahi kesira ifadesini kullanıyor. Yani eğer Allah insanların kimini kimiyle kimini kimine savmasa tapınaklar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çokça anılan mescitler yerle bir edilirdi. Hani şöyle bir şey var, kilise ise orada biz namaz kılamayız veya işte burası bizim mescidimizse bir başka dinin mensubu buraya gelip burada kalamaz. Tam tersine biraz sonra belki göreceğiz, Mescid-i Nebi'de yani Medine'deki Muhammed Aleyhisselam'ın mescidinde Hristiyan olan kişiler geliyor ve Muhammed Aleyhisselam onlara orada kendi ibadetlerini yapmalarına izin veriyordu. Yani her türlü mabette de insanlar ibadetlerini yerine getirebilir.
Zaten istersen burada da gelin müdahale edeyim zaten. Senin suçun benim değil yani. Hep tut ufuk açıcı şeyler söylüyorsun. Ben de mecburen müdahale ediyorum. Şimdi o Bakara 114. ayeti okudun ya وَمَنْ عَظَمِ مَنَامِسَ اَجْدَ اللّٰهِ. Yani Allah'ın mescitlerini engelleyenden daha zalim kimdir? O ayetin öncesinde diyor ki Yahudiler Hristiyanların bir temeli yoktur diyor. Hristiyanlar Yahudilerin bir temeli yoktur. Ondan sonraki mesacit kimin secde ettiği yer olarak akla gelir? Yahudi ve Hristiyanlar ibadethaneleri olur. Başka bir şey olur mu? Şimdi bakın, bizim Yahudi ve Hristiyanların yani Kur'an-ı Kerim'e inanmaları için bir kere Kur'an-ı Kerim'i, işte Vedatların çok yaptıkları şey, Kur'an-ı Kerim'in onları tasdik ettiğini onlara göstermemiz lazım. Yani onu öğreninceye kadar adam, sen onun yerinde ol, ne de Allah'a ibadet edeceksin? Başka bir şey bilmiyorsun. Efendim işte duymuştur Muhammed diye bir Allah'ın elçisi geldi. Ya bırak, her gün birisi geliyor ben Allah'ın elçisiyim diyor. Adam nereden bilsin onun Allah'ın elçisi olduğunu? Onu götürüp sen ispatlayacak. O zamana kadar oralar o şahsın kafasına göre orası mescittir. Onun inancına göre. Onun için devam gidersin. Git orada şey yap, namaz kıl. O gelsin senin şeyinde ibadetini yapsın. Şimdi biraz sonra Vedat'tan dinleyeceğiz onu. Evet.
Benim anlatacaklarım hocam bu kadar. Yani Kur'an-ı Kerim'de mescitlerle alakalı bu tür şeylere dikkat çekilmekte.
Yani sonuç olarak bir, oraya Müslüman kafir ayrımı olmaksızın evet. herkes girebiliyor. Evet. İki, 24 saat açık oluyor. Çünkü belli bir kişi için yapılmamış, insanlar için yapılmış oluyor. O zaman orada orayı engelleyen, yani karısı kapısını kapattığın zaman, içeriye girmeyi yasakladığın zaman ne olmuş oluyorsun?
Orayı etkisizleştirmiş yani
en büyük suçu işlemiş oluyorsun.
Ve belki de en büyük vurgu Allah'ın mescitlerinin, Allah'ın isminin anıldığı, yani nurunun, kitabının okunduğu, anlaşıldığı yerler olduğu şey yapılıyor.
Asıl mesele yani. Allah'ın kitabının anlaşılmasıdır. Evet. İşte Yahudi Tevrat'ı anlamaya çalışmalı orada. Hristiyan Tevrat'ı ve İncil'i anlamaya çalışmaz. Kur'an'da şey Müslüman da Kur'an'ı anlamaya çalışmalı. Ha, Tevrat'ı ve İncil'i anlamaya çalışan iyi anlarsa ne diyor Allahü Teala şeyde Bakara suresinde "Ellezîne âtînâhumul kitâb yetlûnehu hakka tilâvetî" diyor. Bak. "Ellezîne âtînâhumul kitâb" kitap verdiklerimiz. Onu hakkıyla okurlarsa "Ulaike yu'minûne bihi" diyordu. Onlar bu Kur'an'a inanırlar. Yani o insanların da Kur'an'a inanabilmeleri için Tevrat'ı ve İncil'i hakkıyla okumaları lazım. E onların okuyacakları bir yer olmalı. Bu ilişkiler sürekli şey yapılmalı. Efendim inanmıyor. Ya Allah inanmıyorsa dini açıdan insanlara ceza vermek bizim yetkimizde değil. O Allah'a ait. Biz ona karışamayız. Şimdi bakalım Resulullah'ın mescidi nasılmış? Şimdi bize örnek bir mescit. Evet onu da Vedat'ta mı dinleyelim? Evet.
Nebimiz Mekke'deyken mescit belki vazifesi gören bir Darül Erkam vardı. Orada işte geceleri ibadetler yapıyorlardı. Müzzemmil suresinin son ayetinde bu net bir şekilde anlatılıyor. İbadetlerini orada toplu olarak yapıyorlardı. Medine'ye hicret olayından sonra Nebimizin yaptığı ilk faaliyetlerden bir tanesi bir mescit inşa ettirmek. Bu mescidin inşasında da tabii hem Ensar hem Muhacir birlikte çalışmışlar. Bu da Ensar ve Muhacir'in kaynaşmasına da vesile olmuş tabii o ilk dönemlerde bu mescidin inşası. Mescidin kısaca mimari yapısından bahsedeyim. Oldukça sade bir yapısı var. Dikdörtgen şeklinde bir mimari yapısı var. Belki ekranda görünür görünmez şöyle göstereyim. Dikdörtgen bir mimari yapısı var. Mescidin. Kuzey yakası, şimdi bu dikdörtgen şeklindeki yapının şu yakası, ilk dönemde kuzey yakası burası. Mescid-i Aksa tarafına bakıyor. Yani Kudüs tarafına bakıyor şu yaka. Şu kısım güney yakası oluyor. Şurada üstü kapalı olan bölge Suffe deniyor. Suffe, Arapçada gölgelik yer demek. Şu bölüm, üç tane saf gibi gözüken bölüm. İse namaz kılınan cemaatin geldiği üstü kapalı olan bölüm. Şurada normalde tamamı üstü kapalı ama işte dışarıdan bakanlar görsün diye bir kısmını açık bırakmışlar. Nasıl olduğunu yapısını. Bu kısımda namaz kılınan bölüm. Kapıları, 3 tane kapısı varmış. Güney yakasında bir kapı şurada. Suffe kısmında bir kapı. Doğu ve batı yakalarında da 2 tane kapısı var. Hem içerisinde hem dışarısında su mahalleleri varmış kapıların. Yani camiye girecekler bu taraftan girecekler için su mahalleleri, bu taraftan girecekler için su mahalleleri, diğer kapıdan girecekler için su mahalleleri ve caminin içerisinde de caminin içerisinde bulunanlar veya camide kalanlar için de caminin içerisinde de su mahalleleri bırakılmış.
Abdest alma yeri yani.
Evet yani abdest almak için su olan bölümler. Ancak şu su mahalli işte kadınların su mahallidir, şu su mahalli erkeklerin su mahallidir şeklinde bir ayrım söz konusu değil Mescid-i Nebevi'de. Yani kadın erkek camiye gelenler aynı su mahallerinden abdest alıyorlar. Bu da işte kadınların işte örtülerin üzerine mes yapmaları ve diğer bir takım kolaylıklardan. Evet, ayakları mesihlerden vesaire dolayı.
Demek ki
hiçbir yani. Zorluk çekmeden kadınlar da abdestlerini alıp Nebimizin zamanında mescide girebiliyorlardı. Burada görmüş olduğumuz odacıklar da Nebimizin hanımlarına ait olan odalar. Onların kapısı da buradan. Hemen yandan şurada kapısı var. Onlar da buradan içeriye giriyorlardı. Nebimizin hanımları gördüğünüz gibi şey olarak yan yana duruyorlar. Yani kısacası şeyin yapısı bu şekilde
Peki
Mescid-i Nebevi.
o hanımların odalarının kapıları nereye açılıyor?
Hocam şimdi burada kapı şeyini vermemiş ama büyük ihtimalle şu dışarıdaki havlu gibi bir yer var ya kapalı üstü.
Mescidin içine
Etrafı
açılmıyor mu?
çevrili. Mescidin içine taca açılan bir kapı var hocam şu. Onlar dışarı çıkıp oradan şeye giriyorlardır. Şurada şu kapalı havlu gibi yerden dışarıya çıkıp
Yani ben bildiğim
şey
mescide
yapıyorlardı.
açılıyor şeklinde biliyorum ama neyse evet.
Ya mimarisini anlatırken mescide giren
Tamam.
sadece üç kapı olduğunu mimaride söylemişler hocam.
Dışarıdan giren olabilir yani mescidin içinden
Ha,
değil de.
olabilir hocam
Tabii.
o.
Çünkü Resulullah'ın eşleri mescidin içine giriyor, oradan çıkıyorlardı. Adetliyken de giriyor, abdestliyken de, abdestsizken de.
İlk yapılan
Evet.
mescidin 1100 metrekare civarında olduğu söyleniyor. Daha sonra ilerleyen dönemlerde işte Hayber'in fethinden de sonra yani Nebimizin vefatına yakın dönemde genişletildiği söyleniyor. Yani 2000 metreden fazla 2250 metrekareye kadar genişletildiği söyleniyor mescidin. Daha sonra kıblenin değişmesiyle birlikte buradaki güney yakasındaki o cemaat bölümü kuzey yakasındaki cemaat bölümü güneye alınıyor. Güneydeki suffe kuzeye taşınıyor ve kıble direkt değişmiş oluyor bu şekilde. Çünkü Nebimizin mescidinde zaten mimari olarak bir şey yoktu. İmam mim şey mihrap bölümü yoktu. Dolayısıyla zaten kıblenin değişmesi kolay olduğu açıdan.
Peki minber olarak bir şey var mı?
Minber olarak da üç basamaklık bir bölüm varmış hocam.
Tamam.
Ahşaptan üç basamaktan oluşan bir bölüm minber olarak kullanılıyormuş Nebimizin
Oraya çıkıyor
zamanında.
milleti görebilmek için.
Evet, yani
Evet.
biraz yükseğe çıkıyor ki hem onlar görebilsin hem Nebimiz görebilsin onları diye. Mescidin yapısında sadelik dikkat çekici bir unsur. Nebimiz de zaten yaşam boyunca bir süsleme olayına girmemiş mescidi. İçerisinde halı tarzı şeyler yok. Yani o gün mescide girenler dışarıdan geldikleri gibi direkt safa geçebiliyorlardı.
Nasıl neyle ayakkabılarını çıkarıyorlar mı dışarı?
Yok hocam şimdi
Çıkarmıyorlar.
bugün olup Nebimizin mescidinde olmayan şeylerden bir tanesi de ayakkabılık. Yani orada
Ayakkabılık yok.
yokmuş o
Yani
zaman.
hırsızların ayakkabı çalma şansı yok.
Evet.
Tamam.
Dışarıdan gelenler olduğu gibi mescide giriyorlar. Nebimiz de mesela mescide geldiği zaman şimdi bizim camilerde şey vardır. İmam dışarıdan gelir. Önce bir imam dolabı vardır. O dolaptan imam giysilerini çıkarır. Daha sonra namazı kıldırmaya geçer. Ama Nebimizin zamanında böyle bir şey yok. Nebimiz dışarıdan geldiği gibi direkt namazı kıldırıyor üstündeki giysilerle.
Yani imam öyle olmalı. Ben bir kere şeyde görmüştüm, bu karayoluyla hacdan geliyoruz. Ürdün'de bir camide bir yerde cuma namazı kılmamız gerekiyordu. Çıktı, imam geldi, baktım dışarıda dolaştığı kıyafette çıktı. Öyle bir hoşuma gitti ki yani. Yani bu gerçekten özel kıyafetler çok kötü bir şey yani. Zaten bu sarık, bu cübbe bize ait değil bunlar. Tamamen böyle sonradan sokuşturulmuş şeylerdir. Dışarıda nasıl iseniz namazınızı o şekilde kılacaksınız. O kadar.
Şeyde hep anlatırlar. Muhammed Aleyhisselam'ı görmeye gelenler mescitte soruyorlarmış hangisi? Yani onu diğerlerinden ayıran hiçbir şey yok yani. Bu
Tabii,
çok güzel
öyle
bir şey
olmalı yani.
yani.
Öyle olmalı.
Mescitte vakit namazlarına kadınlar da iştirak ediyor o dönemde. Özellikle mesela emzikli bebeği olan kadınlar bile namazlara geliyormuş. Nebimiz namazda bebek sesi duyduğu zaman da namazı çok hızlı bir şekilde kıldırıp bitiriyormuş. Hani ya Resulallah niye çok hızlı kıldırdın vesaire deyince sahabiler de hani annesi çocuğu bir an önce emzirsin diye namazı hızlı bir şekilde bitirdim diyormuş. Yine mescit
Kendi torunlarla geliyor.
evet hocam. Yine Nebimiz vakit namazlarıyla alakalı olarak tabii o zamanlar ezan çağrısı farz namazlar için olan çağrı. Yani Bilal Habeşi yani müezzin ezanı okuduğunda oraya gelenler farz namazı kılmaya geliyorlar. Farz namazı kılıp hemen orada konuşulacak bir konu varsa Allah Resulü o konuyu halka sunuyor. Daha sonra da işlerine güçlerine insanlar dağılıyor. Yani bugünkü gibi ezan okunuyor, işte sünnet namazlar, arkasından işte müezzinlik gösterileri, onun arkasından tesbihatlar, dualar, haşırlar, maşırlar derken bir vakit namaz 30-35 dakikaya çıkıyor bugünkü camilerde. Tabii bir işi gücü olan esnaf bir insan için bunlar sıkıntı olan şeyler. Allah Resulü
için, memurlar için,
tabii birçok insan, işçiler için, günlük herkesin işleri güçleri var. Allah Resulü bu konularda o zamanlar öyle değildi. Ve hatta şöyle söylüyor Allah Resulü, farz namazların dışında kılınan en hayırlı namaz kişinin evinde kıldığı namazdır. Yani bu sünnet namazlar dediğimiz namazlar, zaten onlar nafile namazlar. Bu nafile namazların evlerde kılınmasının daha hayırlı olduğunu, daha faziletli olduğunu Allah Resulü söylemiş. İşte mesela bunun da kaynağını da çıkardım. İşte Buhari'de geçiyor. Ezan bölümünde 81-108. Müslim'de geçiyor. Musafirin bölümünde 213. Bugün işte bütün grupların kabul ettiği muteber hadis kaynaklarında da geçen bir ifade. Allah Resulü farz namazların dışındaki nafile namazların evlerde kılınmasını tavsiye etmiş.
İstersen burada bir şey de yapalım. Yani sadece Fatih sebep olmadı. Sen de sebep oluyorsun böyle şeylere. Şimdi Ufuk Aziz'i söyler söyleyince müdahale etmeden olmuyor yani. Şimdi camiye gidiliyor. Camide sadece farz yani. Camiye farz namazlar kılınmak için gidilir. İmam selam verdi mi, işte anlattığı gibi konuşulacak bir şey varsa konuşuluyor, yoksa herkes kalkıp gidiyor. Efendim işte önce mesela bugün birisine sorsak öğlen namazı kaç rekattır? Ne cevap verir? 10. Halbuki 4 rekattır. Yani işte bu şeylerden dolayı zihinler karmakarışık oluyor. Ondan sonra peki öndeki sünnet, sonradaki sünnet tamam. Git evinde kıl diyor Resulullah. Peki şey, bir de tesbih çekme işi var. O da tamamen Osmanlı adetidir. Yani o hiç yoktur yani. Mesela hacca gidenler görürler, öyle bir şey yoktur. İmam selam verdi mi, ya müezzinin yaptığı tek şey kamet getirmektir. Getireceği başka bir şey yok değil mi? Şimdi bir de cuma günü. Bakın cuma günü Allahü Teala Bakara şey cuma suresinin 10. ayetinde diyor ki, hatta 9. ayetten başlayalım. Ey müminler, ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lis-salâti min yevmil cumu'ati fes'û ilâ zikrillâh. Cuma günü şey yapıldığı zaman, namaz için çağrı yapıldığı zaman, işte demek namaz için çağrı işte ezandır yani. Ezanın Kur'an'da ayeti varmış da var. Başka zaman da çağrı yapılıyor demek ki değil mi? Peki fes'û, koşun. Böyle yavaş yavaş gitmeyin, hızlı gidin. Nereye gidecekler? Zikrillah ne? Hutbe. Bakın ezan okunduğu zaman imam minberde olması lazım. İmam minberde. Bir an önce gidip hemen koşacaksın ki imamı minberde konuşmaya başlamadan yakalayasın. Bugün öyle mi oluyor? Ezan okunuyor. Allah! Zaten bir de müezzinlerin bir musiki ziyafeti var ki. Hakikaten burada defalarca söyledim. Hakikaten Allah'ın emri olmasa bu ibadeti biz kendimiz için yapıyoruz. Yani herkesin ibadeti kendine demesek, bugün cami görevlileri insanlara sakın camiye gelmeyin diye şey yapıyorlar yani. Orada musiki ziyafeti. Ondan sonra bir tamamen şirk olan bir şey okuyorlar. Herkesi cennete koyuyorlar. Allah! Sanki cennet onların emrinde. Neyse işin o tarafına şey yapmıyorum. Bakın ayette ne diyor? Bak diyor ki Allah'ın zikrine koşun. Niye? İmam minberde geç kalırsan hutbeyi dinleyemezsin. Peki ondan sonra feyda kudiyetis salatu diyor arka ikinci ayette. Namaz bitti mi? Namaz ne zaman biter Fatih Hoca? Ha? Ne zaman biter?
Secde yapılıp oturuş yapıldığında
selam verildi mi biter. İmam selam verdi mi Kaç rekatlık namazda? 2 değil mi? Ne yapacaksın? Fenteşiru, hemen dağılın diyor. Fil art, yeryüzüne. Peki şimdi orada dikkat ederseniz insanlara yanlış din öğretildiği için namazda çıkanlara millet ters ters bakıyor. Ben de yıllardır caminin ön tarafında namaz kılar, millet bizi tanıyor. Hemen çıkarım dışarıya. Onun için mesela Süleymaniye Camii'ne gelin, cumadan sonra çok az kimse kalır. Ama bunları insanlara öğretmek lazım. Şimdi o insanlar bilse ki farz kılındığı zaman çıkmak gerekiyor. Hangisi durur orada? Allah'ın emri bu. Dolayısıyla bunlara son derece dikkat etmek gerekiyor. Ya bir cuma namazı kılmak ciddi manada bir sıkıntı yani, cuma namazı kılmak. Bir ezan okunuyor. Gidiyorsunuz, ondan sonra bekleyin ki bir tane daha ezan okun. Nereden çıktı ya? Ya Allah'ın bu ayeti yürürlükten mi kalktı Fatih? Yürürlükten mi kalktı Allah'ın bu ayeti? Cuma günü namaza çağrıldığın zaman hemen zikre koşun. Nedir? Zikir hutbedir. Bak, namaza koşun demiyor. Arkasından namaz tamamlandığı zaman diyor. Peki bazıları şey yapıyor. Efendim, yok önce hutbe okunmuyordu, namaz kılınıyordu. Öyle miymiş? Neye koşacakmışsın? Hutbeye. Namaz sonra kılınıyordu. Namaz bitti mi dağılın diyor, değil mi? Bitti. Böyle olduğu zaman esnafın gelmesi, iş sahibine çok kolay oluyor. Ya gidiyorsunuz, o kadar çok zaman israfı oluyor ki cuma namazında. İnanılır gibi değil ya. Evet.
Bu sünnet namazlar camide kılınmaz. Nafile namazlar camide kılınmaz. Hele hele işte bugün cemaatle camide kılınan teravih gibi namazlar Nebimizin zamanında hiç yoktu böyle bir şey. Teravih namazlarının işte cemaatle kılınmasıyla ilgili bu da çok dersler yapıldı daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan bir şey. Bir teravih namazındaydım ben lisedeyken, hatırlıyorum. İmam böyle millete patlıyor. Çünkü ertesi gün Kadir Gecesi cemaat tesbih namazı kılınmasını istiyor camide, cemaatle. İmam da cemaate bağırıyor. Camide cemaatle sünnet namaz kılındı, nafile namaz kılındı nerede görülmüş? Yani cemaatle sünnet namaz kılındı nerede görülmüş dediği şey teravih namazı esnasında söylüyor bunu. Herhalde imam teravih namazını hakikaten farz zannediyor yani, o şekilde bir olay. Suffe dedik. Suffe denilen bölge gölgelik bir bölge. Şeyin içinde, mescidin içerisinde. Burada ne yapılıyor? Yatıp kalkan sahabiler var. Yani orası bir nevi şehir konağı gibi bir yer. Yani bugün de bir kasabaya, bir köye gittiğinizde işte köy konağı vardır, şehir konağı vardır. İşte bugün daha çok işte her ilçede öğretmen evleri vesaire var. Buralara gidip konaklanabiliyor. Orası Suffe'de öyle bir yer. Kalmaya yeri olmayan, akrabası olmayan, imkanı olmayan sahabiler burada konaklıyorlar.
Kaç lira ödüyorlar gecelik?
Bir şey ödemiyorlar hocam. Çünkü mescidin ve Suffe'de kalanların giderleri tamamen oradaki halkın, Müslüman halkı tarafından karşılanıyor. Onların ihtiyaçları da...
Yeme içme parası da yok yani, değil mi?
Evet. Tamam. Yani mescit halk tarafından tamamen sahiplenilmiş bir vaziyette. Yani halk oranın bir noksanı, bir ihtiyacı olduğunu gördü mü hemen onu kapatıyor. Onu gidermeye çalışıyor. Orada kalanlar da aynı zamanda Nebimizden dersler alıyorlar. Kur'an'ı öğreniyorlar. Kur'an'ı ezberliyorlar, Kur'an'ı yazıyorlar. Nebimiz de bir yere bir tebliğci göndereceği zaman Suffe'den özellikle seçiyormuş göndereceği kişileri. Mesela tarihte bilinen bir olay vardır. Bi'ri Ma'une denilen bir olay vardır. Buraya Nebimize gelen bir şahıs, Beni Amir bin Sa'san'ın reisi olan Ebu Berra diye bir şahıs, işte İslam'ı kabul ettiğini, kendisine İslam'ı öğretecek tebliğciler göndermesini ister kendisiyle beraber. Nebimiz de Suffe'nin içerisinden, yani mescidin o az evvel gösterdiğim üstü kapalı bölümünde kalan, sürekli mescitte ikamet eden sahabilerden 70 tanesini onunla birlikte gönderir. Ancak bu gönderdiği 70 tane tebliğci sahabe Bi'ri Ma'une denilen yerde şehit edilir. Yani tuzağa düşürülmüş vaziyette olur. Bu olay da Nebimizin hayatındaki en trajik olay olarak kabul edilir. Allah Resulü'nün suffeye çok önem verdiği kabul ediliyor ve burada özellikle dersler veriyor, Kur'an eğitimleri veriyor, onları kendi eliyle yetiştiriyor. Tam bir medrese görevi görüyor burası. Aynı zamanda suffe bölümü dediğimiz gibi konak vazifesi de görüyor. Bir misafir geldiği zaman şehre, bu gelen misafir Müslüman olmak zorunda da değil. İşte başka bir dinin heyeti de olabilir, temsilcisi de olabilir vesaire. Kalması için, konaklaması için burada ona kendisine yer ayrılıyor suffenin içerisinde. Yine esirler, alınan esirler vesaire burada suffenin içerisinde bağlanıp suffe içerisinde de şey yapılıyor. Orada tutuluyor. Bunu Allah Resulü'nün yapmasının sebebi hem misafirler olsun hem esirler olsun bunu yapmasının sebebi şehre gelenlerin özellikle Müslüman olmayanların orada konuşulan edilen şeyleri duyması, namaz esnasında okunan ayetleri duymaları ve İslam'ı öğrenmeleri için Allah Resulü özellikle bunu yapıyor. Yine mescit o dönemde karargah vazifesi görüyor. Bir savaş kararı alınacağı zaman, savaşta neler yapılacağı konuşulacağı zaman, savaş stratejisi belirleneceği zaman mescitte bu kararlar alınıyor ortaklaşa olarak. Aynı zamanda mescit adliye görevi de görüyor. Bir mahkemesi olan, bir davası olan Allah Resulüne gelip mescitte bu davasını, bu mahkemesini Allah Resulüne iletebiliyor. Allah Resulü de bu davaları herkesin gözünün önünde, halka açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde hükme kavuşturmaya çalışıyor.
İstersen burada da ben kısa bir müdahale yapayım. Şu mescitlerin mahkeme salonu olarak kullanılma işi Osmanlı'da da 19. asra kadar, yani Batı hukuku gelinceye kadar çok yaygın olarak yapılıyordu. Yani mesela şey yapar, hakim evinde oturur. Bir dava geldiği zaman hemen camiye gidilir, yakın mescide gidilir. O mescitte o dava görülür. Mescit açık olduğu için oraya mutlaka o çevrenin sakinleri gelir. Zaten her davada o bölgenin böyle kendisine güvenilir kişilerin bulunması da bir zorunluluktur. Dolayısıyla şeyin efendim falanca gün şu saatte falan denmez. Hangi saatte şey yapılmışsa, oraya gidilmişse herkese açık olan mescitte dava görülür ve sonuca bağlanırdı. Ama 19. asırdan sonra zaten biz olmaktan çıktık. Ondan sonrasını Osmanlı diye tanımlamak yanlış olur yani.
Evet. Mesela Allah Resulü bir dava sonunda şöyle bir duyuruda bulunuyor halka mescidin içerisinde. Çünkü halk da o sırada davayı izliyor. Ben sadece bir beşerim. Sizler bana yargılanmak üzere davalarınızı getiriyorsunuz. Belki sizin biriniz delilini getirmekte diğerinizden daha becerikli olabilir. Ben de dinlediğim kadarıyla o kimsenin lehinde hüküm verebilirim. Kimin lehine kardeşin hakkını gasp edip yanlış hüküm verirsem ona cehennemden bir parça ayrılmış olur diyor. Ve bunu söylerken de işte orada bütün halk da Allah Resulü'nün işte hata yapabileceği, yanıltılabileceği, sıradan bir insan olduğunu da görmüş oluyor. Mesela bu okuduğum hadis Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor, Tirmizi'de geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor. Bütün Kitab-ı-Sitte kitapların hepsinde geçiyor.
Bu hadisin gereği biliyorsun şeyde de var ya, Mümtehane Suresinin son ayetinde de var. Hanımlar için ne diyor Allah? 12. ayetti galiba. وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ diyor. Maruf da sana karşı gelmeyecek. Bu ne demek? Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerini tebliğ ederken asla Resulullah yanlış yapmaz ama ayetlerden hüküm çıkarırken hata edebilir. Yani işte yemek, bir hanım yemek yaparken tuzsuz yapmış olabilir yani. Onun gibi bir takım şeyler unutulmuş olabilir. O zaman sahabeye emir veriliyor. Resulullah'ı kontrol et. Nedir? Ayeti tebliğ ederken değil. Orada sesin çıkmaz. Ama oradan hüküm çıkarırken hata yapabilir. Resulullah da onu söylemiş zaten. Bu da Osmanlı'da 19. asra kadar çok uygulandı. Dolayısıyla şeyde yargı mutlaka şeye açık olur. Hiç kapalı yargı aslı olmaz. Yargının bütün safhaları açıktır. Yani hiçbir zaman bir suç işlendi, ilk şeyden, o keşiften en son karar noktasına kadar mutlaka açık olmak zorundadır. O yargılama sırasında hakimin bir hatası tespit edilirse, eğer onu yapanlar anlayamıyorsa bile bir ilim adamına götürürler. O ilim adamı onu şey yapar, bir yazılı şekilde altına da imzasını atarak yani bildirir. O doğrudan saraya gelir. Osmanlı'nın neresinden olursa olsun saraya gelir. Sarayda çok geniş bir inceleme şeyi vardır. Çok ciddi bir şekilde incelenir. Sonra tekrar yargılanması için aynı mahkemeye kesinlikle gönderilmez. Bugün efendim işte aynı mahkemeye gönderiliyor, işte Yargıtay'dan geri çevriliyor. Hayır, asla olmaz. O davayı görmesi için özel bir kişi, yani böyle bilgi seviyesi iyi olan bir kişi görevlendirilir. Tek dava için görevlendirilir. Kimin görevlendirileceğini kimse de bilmez. Dolayısıyla bu duygusallık da girmez. Eğer hakimin verdiği kararda bir kasıt varsa o da hemen siciline işlenir. Ondan sonraki şeyde zaten 11 aydan fazla da bir hakim bir yerde görev yaptırılmaz. Bunun da sebebi şudur. Osmanlılar derler ki daha fazla kalırsa dostları oluşur orada. İnsanlar yargıya güvenmemeye başlarlar diyor. 11 aydan fazla kalamaz. Dostları oluşur. O 11 ay içerisinde de Osmanlı hakime öyle imkanlar verir ki oranın en zengini gibi oradaki şey yapar. Evet.
Son olarak Ramazan, işte Ramazan özellikle son 10 gününde mescitte itikafta bulunuyordu. Müslümanlar mescid aynı zamanda itikaf yeriydi. Ve bayram namazı dışında sadece diğer bütün namazlarda mescitte cemaatle kılınıyordu. Sadece bayram namazı cemaat ile şehir meydanında kılınıyordu. Bunun dışındaki namazlar mescitte cemaatle kılınıyordu hocam. Genel olarak Resulullah mescidinde durum böyle.
Ama burada sen uzmanlık alanla ilgili bir şey unuttun. Necran heyeti nerede misafir edildi?
Yani üstü kapalı olarak geçtim hocam.
Yok, üstünü aç o zaman.
Heyetliler geldikleri zaman yani Suffa'da şey yapılıyor demiştim. Necran heyeti de yani Hristiyan
heyeti Medine'ye geliyor.
Geldiğinde yine onlar da Suffe'de konaklıyorlar. Yani o mescidin üstü kapalı olan bölümünde, diğer sahabilerin de konakladığı bölümde konaklıyorlar. Orada ikamet ediyorlar mescidin içinde. Yani Allah Resulü gayrimüslim olan kişileri de, Müslüman olmayan kişileri de mescide alıp mescitte konaklamalarına izin veriyorlardı. Ama bugün Harameyn denilen bölgelerin içinde ayak basmaları bile mümkün değil. Müslüman olmayan kişiler. Yani
ayaklarını kaldırmaları lazım. Evet. Ya bakın, Resulullah Necran heyetini Medine'de misafir etti ve mescidin içinde yatırdı. Yani burada bunlar son derece önemli şeylerdir yani bizim için. Peki, Allah razı olsun. Şimdi bakın, sonuç olarak şöyle şey yapalım. Mesela Osmanlı bunu da şey yaptı, sonuna kadar kullandı. Şey yapmadı yani, buna uydu. Şu anda Süleymaniye'deyiz. Süleymaniye Camii ve çevresi Osmanlı'da en üst seviyede ilim merkezidir. Şimdi camiye girin, orada şeylere dikkat edin. O şeylere, sütunların içerisine oyulmuş bir alanlar vardır. Hocaların oturacağı yerdir. Talebeler oradan şeyi dinlerler. Yani hoca yukarıdan şey yapıyor ki sesi rahat bir şekilde ulaşsın. Çok değişik yerler. Yani orada bir anda çok sayıda hoca olabilir orada. Talebeler oraya girer ama halktan isteyen herkes de gidip onu dinleyebilir. Onun için camiler birer açık üniversitedir. Mesela camiden içeri girerken, mesela bugün bir üniversiteye giriyorsun. Ben üniversitede hoca olmama rağmen şey tanımıyorsa eğer oradaki güvenlik görevlisi bana kimlik soruyor. Şimdi camiye girerken birisine kimlik sorulur mu? İşte o şekilde. Ve Süleymaniye Camii'nin çevresine bakın. Tamamen bir üniversite. Ama üst seviyede bir üniversitedir. Ve camilerin hemen hepsi öyledir. Şeyden beri zaten Araplar
Üniversiteye ne derler? Camia derler. Yani her şeyi bir araya toplayan anlamına şey yapılır. Dolayısıyla bu ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi siz öğrenciyi oraya gönderiyorsunuz. Ama halk içerisinde öyle kapasiteli insanlar var ki onlar kendi kapasitesinin farkında değil. Geliyorlar, orada kendi kapasitelerini fark ediyorlar. Hoca da fark ediyor ve çok müthiş şeyler oluyor. Mesela ben kendi açımdan söyleyeyim. İşte İstanbul Müftülüğü'nü ben Allah'ın bana en büyük lütfu olarak İstanbul Müftülüğü'ndeki vazifem olarak düşünürüm. İstanbul Müftülüğü'nde fetva veriyorsunuz. Fetva da sanki hani sanki değil tüm insanlara açık olarak çalışıyorsunuz. İnsanlar içerisinde dünya kadar süper zeka insan var. Yani herhangi bir konuda bir fetva veriyorsun, adam o konunun uzmanı. Senden daha iyi biliyor o konuyu. Şimdi bir itiraz ediyor, bir soru soruyor. Aa diyorsun, ufkunuz açılıyor. Bu defa o konuda toplantı yapmaya ihtiyacı duyuyorsunuz. Uzmanları çağırıyorsunuz falan. Derken ufuklar açılıyor. İşte Resulullah'ın mescidi böyle yani. Bir açık üniversite. İsteyen herkes girer. Girirken kadınların girmesi yasaktı değil mi? Peki mescitte kadınlara özel yer var mıydı?
Yok hocam.
Yok.
Şurası kadınların diye bir yer.
Şurası kadınların yeri diye bir şey yok. Ama arka tarafta kılın deniyordu o kadar. Hatta erkeklerin elbiselerinden yani bir takım edep yerleri görülebilir diye ne deniyordu? Onlar kalksın da nasıl sessiz secdeden kafanızı kaldırın deniyordu. Ya yani şimdi Süleymaniye Camii'nden dışarı çıkıyorum. Hanımlar geliyor diyorlar ki içeride namaz kılacak yer var mı? Ya bu soruyu sorma ihtiyacın da olması bir kadının ne kadar üzücü bir şey değil mi? Ya orası herkes için olması lazım. Ve tekrar şey efendim bakıyorsun turistler dışarıda bekletiliyor. Niye? Emin içeride namaz kılınıyor. Peki Resulullah öyle mi yapıyordu? Ya herkes özellikle gelsin görsün ya Allah Allah. Ne kadar güzel olur. Evet bu şimdi mescidin en temel fonksiyonu şimdi Fatih de anlattı, Vedat da anlattı. En temel fonksiyonu ne? Allah'ın kitabının öğretilmesidir. Çünkü o senin okuduğun ayette ne dedi Allah-u Teala? وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِلَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ مِنَ الصَّلَاتِ demedi yani. Mescitlerin içerisinde Allah'ın adının anılması ne demek? Yani Allah'ın öğrenilebilmesi, Allah bizden ne istiyor? Allah'ın emirleri ne? Yasakları ne? Allah'a karşı görevlerimiz ne? Bunun öğrenilmesini engelleyenden daha zalim kim var? Şimdi buyurun bakın ki mescitlerde hiç böyle bir işlem var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken Kur'an-ı Kerim'i öğretiyordu şeye. Mekke'de Müslümanların bir mescidi var mıydı?
Mekke'de mescit yoktu.
Mescit yoktu. O da nasıl yapmalarını Allah Müzzemmil suresinde Resulullah'a emretmişti. Ne diyordu orada? Ya eyyühel müzzemmil. Resulullah emrediyor. Ey örtüsüne bürünmüş kişi. Kumilleyle gece kalk. Evet. Gece kalk diyor. İlla kalile. Gecenin az bir kısmı hariç. Çünkü gece artık millet, herkes o da evine gitmiş olur. Değil mi? Peki ne zaman kalkayım ya Rabbi? Nasıl o? Gecenin yarısı. Gecenin yarısı bizim yatsı namazının sonundan itibaren, Süleymaniye Vakfı'nın namaz vakitleri var ya, yatsı namazının son vaktinden itibaren olan kısım olur. Evin kus minhu kalilen, çünkü yatsıyı kıldınız mı biraz yatıp uyuyacaksınız. Ondan sonra kalkacaksınız. Onun için gecenin yarısında kalkmış oluyorsunuz. Yoksa bugünkü gibi gece saat 12 değil. Resulullah hangi marka saati kullanıyordu ki gece saat 12'de kalksın? Evet. Ondan sonra
Evin kus minhukaline ya da daha az. Gecenin yarısından az kalk. Evzid aleyh ya da daha fazla olsun. Peki ne olacak? Vorattilil Kur'ane tertila. Kur'an'ı tertil üzere bunlara okut. Kur'an tertil üzere okunması neydi? Ayetleri tek tek, değil mi? Aradaki ilişkileri ortaya koyacaksınız. Ve anlamı kavratacak şekilde okuyacaksınız. Yani şu ilgili ayetler. Şimdi burada ne yaptık? Biz işte tertil yapıyoruz. İlgili ayetleri Fatih topladı, okudu. Vedat da onunla ilgili Resulullah'ın neler yaptığını anlattı. Biz de arada gene ilgili ayetleri söyledik. Siz de bunları dinlemeye geldiniz, değil mi? Kafanıza takılan bir şey olursa hemen itiraz etmeniz gerekir. Şimdi onlara Kur'an'ı tertil ile oku. Yani böyle bugün ne yapılıyor Kur'an? Nasıl okunuyor bugün?
Makamla
okunuyor. Kelimeler birbirine uzatılıyor. İşte tecvid diye bir şey yapmışlar. İşte şunu şu kadar yapacaksın. Şu kadar, ya kardeşim ben şimdi size konuşuyorum burada. Ey cemaat beni dinleyin desem ne dersiniz? Kafayı mı yedi acaba ya? Demez misiniz? Ne oluyor ya? Allah'ın kitabı konuşma uslubuyla okunur. Tek tek. Ve tertil deyin, şu dişleriniz aklınıza gelsin. İki diş üst üste olsa ağzınıza ne olur? Problem olur, değil mi? Dişler sıralı olması lazım. İşte ayetler böyle birbiriyle ilişkili olan ayetler sıralanacak. Tek tek okunacak. Ondan sonra bakın şey yapmış oluyor. Bir yerde toplaşılıyor. Çevrede sükunet olduğu bir anda şey yapılıyor. Mekke'de Müslümanların fazla bir sosyal şeyleri yok. Herkes onları dışlamış. Ama Medine'de öyle değil. Medine'ye vardığı zaman Allahü Teala Medine'de de gene Müzzemmil suresinden 20. ayeti indiriyor. Şöyle diyor. İnne rabbeke ya'lemu. Senin Rabbin biliyor ki enneke tekumu. Sen kalkıyorsun. Edna sülüseyl, edna min sülüseyl leyl. Gecenin üçte ikisine yakın bir vakitte. Ve nısfahu. Gecenin yarısında ve sülüseyl üçte birinde. Kalkıyorsun. Sadece sen değil. Ve taifetü minellezine ma'ak. Seninle beraber olan bir grup Müslüman da her gece kalkıyor. O Darül Erkam'da birleşiyorlar. Kur'an'ı anlama çalışması yapıyorlar. Vallahu yukaddiru leyle ve neher. Gecenin gündüzün ölçüsünü belirleyen Allah'tır. Gece bazen uzar, bazen kısalır. Şöyle olur, böyle olur. İşler şu bu. Alime ellen tuhsuhu. Allahü Teala bildi ki artık bundan sonra bunu yapamayacaksınız. Yani artık kalkıp her gece şey yapamayacaksınız. Niye? Çünkü artık Medine'desiniz. Fetâbe aleykum. Allahü Teala sizin yüzünüze baktı. Fekra'u mâ teyessere minel Kur'an. Ne zaman mümkün olursa o zaman Kur'an, yani ilgili ayetler kümesini anlamaya çalışın, okuyun. Ne zaman mümkün olursa. Bu ayete çok yanlış anlamlar vermişler tefsirler. Onun ayrıntısına girmeyeceğim. Neden öyle diyor? Ne zaman müsait olursanız. Ali men seykunu mümkün var da biliyor ki artık hastalarınız olacak. Çünkü sayı arttı. Ondan sonra aharune yadribune filar, bir grubunuz ticaret için bir yerlere gidecek. Yaptavune min fadlillah, Allah'ın ikramından elde etmek için. Ve aharune yukatrune fi sebilillah, bir kısmınız savaşa gidecek. O zaman fakra ve matiye selemin, ne zaman fırsat bulursanız o zaman. Ne olacak? Hep birlikte gene. İşte Resulullah Vedat'ın söylediği gibi Mescid-i Nebevi'de müsait zamanlarda halka Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Şimdi burada biz Kur'an-ı Kerim okumaya başladığımız zaman ne yapıyoruz? Ya önce bir avuzu çekiyoruz, değil mi? Avuzuyu çektiğimiz zaman Cenab-ı Hak bizi şeytanın şerrinden orada koruyacağını söylüyor. Mesela diyor ki bize, az önce Kur'an dendi, değil mi? Burada ne? Ve izâ kara'tel Kur'an. Kur'an okuduğun, yani ilgili ayetler kümesini okuduğunuz zaman فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Önce ona bir yaklaşmasın çünkü vesvese verir. اَوْزُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyeceksin. Tamam. Peki اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِ مَا تَوَكُمْ onun müminler üzerinde, Allah'a tevekkül eden üzerinde bir gücü, yetkisi yoktur ama şey yapar, gevezelik yapar, sizi rahatsız eder yani. Şimdi işte müsait olan zamanlarda yani camilerin en temel fonksiyonu insanlara Kur'an öğretmektir. Osmanlı'da bu çok güzel oluyor diye anlattım ama Kur'an öğretme işi Abbasilerden sonra bitti. Çünkü insanlara Kur'an öğretecek olursanız geleneksel dini kimse kabul etmez. Bak sen, siz biliyorsunuz işte burada dinliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okumaya başladığımız zaman geleneksel din ne oluyor? Yerle bir oluyor. E şimdi bir de herkes bunu öğrendiği zaman herkesin mesela Allahü Teala Mümtehine Suresi'nin 12. ayetinde hanımlar için bak o da Mekke'den gelmiş daha göçmen hanım, muhacir hanımlar onlarla Resulullah sözleşme yapıyor. Orada sözleşme maddelerinden birisi Allahü Teala'nın koyduğu madde وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُفٍ bu kadınlar marufta sana isyan edemeyecekler. Ne demek? Söylediğin şeyler doğruysa. Allah Allah, Allah'ın nebisi yanlış şey söyler mi? Resul sıfatıyla tebliğ ettiklerinde yanlış olmaz ama oradan çıkardığı hükümlerde hata olabilir. O zaman şimdi ne olacak? Bakın bizde efendim Ebu Hanife şöyle demiştir, İmam Malik böyle demiştir, İmam Muhammed böyle demiştir dendiği zaman birisi ona karşı çıktığı zaman ne diyorlar Fatih?
Adam dinden.
Sen kimsin ki ona karşı çıkıyorsun deniyor. Ya o ne büyük alim, sen kim ya? Kaç paralık adamsın? Ama Allah, bak Mekke'den gelen muhacir hanımlar, Medine'deki hanımlar olsa dersiniz ki Resulullah'ın yetiştirdiği. Ama daha yeni bir son olmuş gelmişler. Peki karşılarındaki Ebu Hanife mi? Allah'ın nebisi. Bakın ona وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ marufta sana isyan etmeyecekler. Tamam Kur'an'ın tebliğinde ses çıkaramazlar. Ama hüküm çıkarırken sen de hata edebilirsin. Peki bu ayeti Müslümanlar öğrenirse, bu ayeti kavrarsanız artık size birisi diyebilirim ki sen kim Ebu Hanife kim? Sen kim İmam Şafii kim? Sen kim falan? Ya kardeşim bırak, kusura bakma. Bak Allah böyle diyor dersiniz değil mi? İşte Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman, Kur'an öğrendiğiniz zaman bakarsınız ki işte bugün İstanbul Sözleşmesi dolayısıyla çok haklı tepkiler var. Yani aile gerçekten bitiriliyor. Güzel, çok haklı. Ama beyler, lütfen bir bakın ki, şeyin mezheplerin aile ile ilgili ortaya koydukları şeyler İstanbul Sözleşmesi ile karşılaştırıldığı zaman durum ne olur? İstanbul Sözleşmesi'ne 1000 kere rahmet okutur. Birisi Talak suresini okuyup da herhangi bir hocanın talakla ilgili verdiği fetvayı asla kabul etmez. Onun için okumaması lazım. Ezberlesin. Tamam, musiki olarak okusun. Vay ben ses. Televizyonda Kur'an okuma yarışmaları var. Ne Allah aşkına ya? Şarkı yarışmasından ne farkı var? Sadece şeyleri, kelimeleri Kur'an'dan alınmış. Şimdi dolayısıyla bu konular yani camiler Allah'ın kitabının öğrenilmesi gereken yerlerdir. Peki öyle olmazsa ne olur? İşte bugünkü durum olur. Ben size mesela sürekli örnekler veriyorum. Bazıları rahatsız olduğunu söylüyorlar ama ne yapayım? Yani biz herkesin kendine göre bir uslubu var. Rahatsız olan olsun. Hiç kusura bakmasınlar. Şimdi şeyden Pakistan'dan bir üniversitenin rektörü Ve birkaç tane öğretim üyesi bundan birkaç yıl önce gelmişti. Hangi mezheptensiniz dedim. Dediler Hanefi mezhebindeniz. Dedim hangi kitabı okutuyorsunuz dedim şeyle talebelerinize o fakültede. Dediler ki El-Hidaye'yi. El-Hidaye isim olarak son derece güzel. Hidayet. Doğru yolu gösteren kitap. Resul Kur'an-ı Kerim'in hüdenli nas olması gibi insanlar için doğru yolu gösterir. Ha iyi dedim aldım. Bize de öyledir Hidaye. Osmanlı'da Hidaye her medresenin baş kitabıdır. Son zamanlarda değiştirdiler mi bilmiyorum ama benim bildiğim zamanlarda çünkü epey zamandır bizimle irtibatı tamamen Diyanet kestiği için son gelişmeleri bilmiyorum. Diyanet'in eğitim merkezlerinde de en baş kitap Hidaye'dir. Ya da Hidaye idi diyelim. Belki şu anda değiştirmiş olabilirler bilmiyorum. Hidaye'de o kadar çok yanlış vardır ki bir ara bunlar bana demişler hocam bir Hidaye okuyalım. Ya biraz okuduk ya kardeşim ya başka işimiz yok mu biz bu adamın yanlışlarıyla mı uğraşacağız? Şimdi ona şey yaptım getirdim Hidaye'yi onların önüne koydum. Talak'la ilgili şeyi aldım. Bir tane ayet yok. Bir tane sahih hadis yok. Bir tek ayetin küçük bir parçası var. Ayete %100 yanlış mana vererek çocukların evlendirilip çocukken eşiyle ilişkiye girmesinden sonraki hükümler diye yazmış oraya. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de koydum yanına. Arapçaları gayet güzel, çok rahat konuşuyoruz. Hadi bu şeye bakar mısınız dedim. Bak burada böyle diyor, Allah da böyle diyor. Bak talak konusu, kitab-ı talak. Kur'an-ı Kerim'de talak suresi diyor, bu kitab-ı talak, talak bölümü diyor. Bir karşılaştıra bakar mısınız dedim, bir şey yapalım. Bir baktılar, böyle şok oldular falan. Rektör dedi ki, biz gidelim. Biz gidelim dedi, kalktı gitti. Şimdi şeyde de, bakın bu Pakistan'da. Araplar, benim son gittiğimde Umre için işte bu Elem Tera suresinin yani bu fil olayının geçtiği yerlerde şey yapınca Medine, Mekke'de bir üniversitede bir hocaya telefon açmıştım. Sağ olsun o yardımcı oldu. O da onların çok önde gelen bir hocasıyla görüşmüş. Ya işte bir davet ederim bizim toplantıya demişler. Tamam gittik. Şimdi Mekke'de bir tepede büyük bir şeydeyiz. Büyük bir köşk var. Orada 200 kadar Bekkeli de geliyor. Çok güzel sohbetler falan. Ben gittim. Beni öne aldılar, tanıttılar. Sohbeti ben yapacağım şimdi. Şimdi sohbete başladık. O hoca hadis profesörüymüş. Çok tanınan bir hadisçiymiş ama adı aklımda kalmadı. Hadis deyince Kur'an-ı Kerim'de hikmet akla geldi. Ben hikmet metodunu anlattım. Baştan çok hoşuna gitti. Allah detaya inince hiç duymamış çünkü onlar. Hiç bak Araplar Kur'an'ı ezberliyorlar ama Kur'an'ın içeriğini öğrenemiyorlar. Ezber olunca öğrenemiyorsunuz. Bir müddet sonra o hoca rahatsız olmaya başladı. Şimdi bizi methetti o kadar. Orada birkaç tane de hoca var. Halk var. Ulan nasıl de dersi kapatsın? Ama o doktora öğrencileri var. Master öğrenciler. Öyle mutlu oldular ki onlar. Yani böyle zevkle sorular soruyorlar. Halk da son derece mutlu. Ama o hocalar çok rahatsız oldular. Eğer bu Pakistan'dan gelenler gibi olsaydı çoktan kapatırlardı. Ama millete karşı kapatamıyorlar. Ben de hiç duymuyorum onların. Hiç bakmıyordum onların tavırlarına. Bitirdik Allah'a şükür. İşte şimdi bakın Kur'an. Geçenlerde çok önemli bir ilim adamı buraya geldi. Müslüman. Bizim kutup bölgesinde yaptığımız çalışmaların ilim alemine çok büyük katkılar sağladığını anlattı. Amerika'dan. Dedi ki ya şunları birlikte kararlaştırdık. Şunları bir çalışalım. Tekrar bir gidelim oralarda gözlemler yapalım. Ve Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunun delili olarak insanlara sunalım. Şimdi bakın Kur'an'a yöneldiğiniz zaman, ayetleri okuduğunuz zaman herkesin ufku açılıyor. Şimdi gelelim bakın şeye şey yapalım. İbrahim suresinin 4. ayetini okuyorum size. Allah-u Teala burada diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Her Resulü mutlaka kendi toplumunun diliyle göndeririz. Her Nebi demiyor bak. Fatih Nebi demiyor. Resul diyor. Çünkü Nebi Allah'tan vahyi alandır. O aldığı vahyi mutlaka tebliğ edecek. O mutlaka Resul olur her Nebi. Ama ondan gelen o vahyi alıp da insanlara ulaştıran herkes de Resullük yapar. Onun için mesela Nuh kavmine bir tek Nebi olarak Nuh aleyhisselam olduğu halde Resul olarak ne diyor Allah-u Teala?
Kezzebe
kavmi Nuhinil murselin. Nuh kavmi Resulleri yalanladı diyor. Bir tane Nuh var. İşte bakın diyor ki burada ve ma ersenna min rasulin la bi lisani kavmihi libeyyine lehum. Biz her Resulü kavminin diliyle göndeririz ki onlara Allah'ın kitabını açık açık anlasın. Şimdi peki feyudillullahu men yeşe ve yehdi men yeşe. Artık bundan sonra kim dalaleti tercih ederse Allah onu sapık sayar. Kim de hidayeti tercih ederse sapık sayar. Bugün bakın Arapları anlattım. Bakın Mekke Üniversitesi'nde profesör olan adamı anlattım. Kur'an'dan haberi var mı? Yok. Halbuki şu ayeti oku dediğin zaman Allah hangi makamda diye sorar yani. Ya kardeşim içeriği lazım bize. İçeriği lazım. Onun için bizim bakın şurayı da okuyayım. Yani o kadar Kur'an'dan uzak kalmışız ki. Mesela bak burada Diyanet mealindeki şeyi okuyorum. Diyor ki biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderirik. Peygamber derken aklınıza ne gelir? Muhammed Aleyhisselam değil mi? Kendi kavminin dili dediği zaman hangi dil akla gelir? Arapça. O zaman bize gelmiş mi? He? Arkasında ne diyor? Diyor ki gönderdik ki onlara iyice açıklasın. Bize bu zaman bir şey açıklamamış, bir şey açıklamış mı Muhammed Aleyhisselam? Peki Muhammed Aleyhisselamsa peygamber, onun vefatından sonra Araplara peygamber var mı? He? Onlar da yok. Görüyor musunuz bakın algı yönetimini? Ondan sonra peki diyor ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola getirir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah Allah bu ne ya? Dilediğini saptıracaksa daha niye ne bir peygamber gönderdi? Açıklamasının ne manası var? Yani Kur'an'dan uzaklık ne hale getiriyor insanları? Onun için bizim Kur'an'dan haberdar olma mecburiyetimiz var. Kur'an'ı çok iyi öğrenmemiz lazım ve mescitlerimizin tamamı insanlara Kur'an'ı öğretmekte. Resul ne oluyor? Bugün herhangi birisi, şu anda işte biz size Kur'an'ı öğretiyoruz. Bunun Resulü oluyor. Bu bilgiyi iletiyoruz. Yanlış yapıyorsak siz hemen itiraz etme hakkına sahip olacaksınız. Peki Allah-u Teala cümlemizin yardımcısı olsun. Allah-u Teala doğrulardan ayırmasın.